Ayrım iki, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 19. Leylekler alık olur. Keklik Mustafa Amasya'ya kadar rüzgar gibi uçup giderken, Leylek Murat da ulak kılığına girmiş bir menzil atına binmişti. Karaman yolunda nal parlatıyor, tozu dumana katıyordu. Keklik niçin koştuğunu biliyor, mesafeleri kısaltmakla, son konağa çabuk yetişmekle büyük bir iş yapmış olacağını takdir ediyordu. Ama Leylek Murat omuzuna yüklenilen görevin değerinden bir haber alelade bir ulak gibi yürüyordu. Gidiş gerçi hızlıydı ama bu hızla, bu koşuda bir şehzadeye baht ve taht götüren adam yürüyüşü yoktu. Ara sıra atın başını çekiyor, dört yanına bakınarak nefesleniyor, gelip geçenlerle konuşuyor, sık sık da şarkı söylüyordu. Bununla birlikte iki günlük yolu bir günde alarak Kütahya yakınlarına gelmişti. Orada at değiştirip yine yola çıkacak, uykusunu daha öteki menzilde kestirecekti. Anadolu Beylerbeyi'nin karargahı olan Kütahya, her yanını saran kavak ve servi ağaçlarının yarattığı yeşil çerçeve içinden ilk evlerini gösterecek kadar belirdiği sırada Leyleğin önüne bir kafile çıktı. Bu bir kervan değildi, bir gelin alayı değildi, bir askeri müfreze de değildi. Ama her üçünü de andıran karışık bir yolcu takımıydı. İçinde kervan gibi katar katar katırlar vardı, gelin adayı gibi tahtırevanlar vardı, silahlı adamlarla çevrelenmişti. Leylek Murat her şeye benzer görünüp de hiçbir şeye benzemeyen bu kafilenin tuhaflığına kayıtsız kalamadı. Atını sürüp ilerledi, merakını yatıştırmak için geri uçtaki bir atlıyla konuşmaya koyuldu. "Uğurlar ola yoldaş, nereden nereye?" Atlı ulak kılıklı yolcuya hemen cevap verdi. "Bursa'dan geliyoruz, karavana gidiyoruz."
"Gelin mi götürüyorsunuz, mal mı? Katırınız kadar tahtırevanınız var."
"Karamanlı Hacı Çelebi'nin adamlarıyız. Kendisi hastadır. Çoluğuyla çocuğuyla Bursa'ya gitmişti. Çermiklerde çinmişti. Allah'a şükür iyileşti. Şimdi yerine dönüyor."
"Çelebi'de akça çok galiba. Mangırı kıt olanlar böyle alay düzüp diyar diyar gezemez."
"Çelebi gönüller sultanıdır. Hepimizin malı canı onundur." Birbirini tanımayan iki atlı konuşa konuşa biraz ilerlemişler. Bir kısım atlıları geçip en gerideki tahtırevanın yanına kadar yaklaşmışlardı. Leylek Murat şu gönüllerin sultanı denilen Karamanlı Çelebi hakkında daha iyi bilgi almak için soru üstüne soru sıralıyor. Herifin geçmişinden geleceğine kadar bir sürü şey soruyordu. Öbürü de zevkle şevkle bildiklerini anlatıyordu. Hizmetinde bulunduğu Çelebi'nin nurdan yaratıldığını, bilgi namına dünyada ne varsa yutup hazmettiğini, duasının peygamberler dileği gibi makbul ve nefesinin bıçak gibi keskin olduğunu, her Karamanlı'nın ona candan, yürekten bağlı bulunduğunu ballandıra ballandıra hikaye ediyordu. Yalnız bu kadar da kalsa iyi, herif Ceyiz Efendisi için taşıdığı yüksek muhabbetin ilhamıyla birçok da menkıbe sıralıyordu. Çelebi'nin 3-500 kişi tarafından lağım kazılarak atılamayan dağ kadar büyük bir kayayı parmağının küçük bir işaretiyle yerinden kaldırıp ovaya düşürdüğünü, anadan doğma körleri kısa bir duayla görür yaptığını, 8 kocadan çocuk yapmayan kadınları bir nefeste analık zevkine kavuşturduğunu yer, zaman ve ad belirterek söylüyordu. Konya'ya bir ayak önce varmaya mecbur olduğunu unutmuş görünen Leylek Murat, tatlı bir masal dinler gibi bu efsaneleri can kulağıyla dinliyor, neşeleniyordu. Bir aralık gözü yan tarafına düşmüş olan tahtırevana ilişti ve kapalı duran perdenin kenarından bir çift gözün kendilerine baktığını gördü. Şimdi kulağı geveze atlının ağzında ama dikkati tahtırevandaydı. Perdeye yapışık iki parlak düğmeye benzeyen o kadın gözlerini seyrediyordu. Leylek Murat tok gözlü ve tok sözlü bir adamdı. Kanaatkar ve feragat ehli sayılabilirdi. Ne para canlısıydı ne rütbe delisi. Şöhret budalası hiç değildi. Karnı tok, sırtı pek olduktan ve cebinde de 3 akçe bulunduktan sonra bütün dünyayı bir pula almazdı. Onun için arkadaşları yanında büyük bir güven kazanmıştı. Hazineler ona emanet edilebilirdi ve onun bu cazibeli emanete hıyanet etmeyeceğine mutlak bir itimat beslenirdi. Tek bir kötü huyu vardı, güzele dayanamazdı. Akça pakça bir yüz görür görmez içine ezginlik gelir, bakışı filan değişirdi. Bunun için de kendisinden daima kuşkulanılır, harem dairelerinden uzak tutulurdu. Bu kötü huyu yüzünden çekmediği eza ve görmediği ceza kalmamıştı.
Henüz pek gençken müderris olmak hevesine kapılarak medreseye gitmişti. Çömezlik görevleri arasında müderris efendinin evine çarşıdan harç götürmek ve evden medreseye aş getirmek de vardı. Pazardan eve ve evden medreseye heybe ve sini taşırken bir gönül aşı pişirmeye kalkışmış, hocasının kızıyla mercimeği fırına vermek istemişti. Bu teşebbüs medrese dersleri kadar uzun bir dayakla ve kovulmakla neticelendi. Ondan sonra nereye kapılanmışsa aynı yola sapıyor, aynı hüsranlı akıbete uğruyordu. Ama iş bilir ve iş görür bir adam olduğu için açıkta kalmıyordu. Nitekim şimdi de vezir dairesine kapılanmış, sayılı ağalar arasına girmişti. Şu kadar ki yeri harem dairesinden 1 kilometre uzaktaydı. Huy gerçekten canın altındadır. Değme musibetler, felaketler ve hele kuru öğütler, boş nasihatler kötü huyları değiştiremez. Leylek Murat da tahtırevan perdesinde bir çift göz görür görmez her şeyi unuttu. Biricik kötü huyuna bütün iradesini kaptırdı, anlamsız hülyalara daldı. Ne Nişancı Paşa'yı ne Cem Sultan'ı düşünüyor, taşıdığı mektubu bile hatırlamıyordu. Aklı ve fikri tahtırevanın perdesine takılı kalmıştı. Çabuk alev alan gönüllerini bir an perçemlere, gözlere, dudaklara, gerdanlara bağlayan her insan gibi o da hayalinde çarçabuk vuslat şatoları görmeye girişmişti. Şu gözler kimindi? Güzel bir yüzün mü, çirkin bir çehrenin mi üstünde bulunuyordu? Onların sahibi genç ya da ihtiyar, güzel ya da çirkin kendisiyle ilgilenecek miydi? Alel acele yapmaya koyulduğu şatolarda yer alacak mıydı? Bunları da düşündüğü yoktu. Yanık bir sezgi içinde hülya sıralıyor, uyanıkken rüya görüyordu. Kendisiyle konuşan atlı bu alevli dalgınlığın farkında olmadığı için hikayelerine devam ediyor, Hacı Çelebi'nin kerametlerini sayıp döküyordu. Leylek Murat bu sözlere karşı kaval dinleyen bir koyun kadar bile hassas değildi, yalnızca başını sallayıp duruyordu. Ama perdedeki gözlerin yerinde birdenbire yarım bir ay belirdiğini görünce cezbeye düştü.
''Hay bre'' dedi, ''içime kor koydun, yüreğimi yalazladın. Gayrı sizden ayrılmam, kendi yolumdan gidemem. Çelebi'nin elini öpüp kölesi olacağım.''
Öbürü zaten böyle olaylara alışıktı. Karaman'ın köylerinden değil, saatlerce uzak yerlerden bile Çelebi'nin yüzünü görüp sözünü işitmeye gelenler vardı. Bunların çoğu o nimete erdikten sonra postu dergaha sererler, boğaz tokluğuna uşaklık ederlerdi. Şu ulak kılıklı atlı da aynı şeyi yapıyordu. Kulaktan aşka tutulup Çelebi'ye kul olmak istiyordu. Hacı Çelebi hakkında durup dinlenmeden bilgi veren, onu yarı ilahlaştıran adam bu karara hiçbir hayret eseri göstermedi.
''İyi edersin'' dedi. ''Bizim sürüye katılırsan ahiretin mamur olur. Biz hep öbür dünyada bir köşk sahibi olmak için bu hizmeti kabul ettik. Çelebi'ye bağlandık.''
Leylek açılıp kapanan ayla meşguldü. O ayın ışığına gönül vermişti. Yine o ışıktan uzak kalmamak için Çelebi'ye kapılanmayı tasarlıyordu. Şimdilik ahiretle ilgisi yoktu. Hele tahtırevandaki nur parçasını geri koyup da öbür alemde köşk kazanma yatırına bile getirmiyordu. Bu yüzden için için güldü.
''Hele bir yol'' dedi, ''Çelebi'yi görelim, yüreğimizi aydınlatalım. Ahireti sonra düşünürüz.''
Belki dindar bir ısrar gösterdi.
''Cennetin yolu Çelebi'nin eşiğinden başlar. Oraya yüz süren cennetin de kokusunu alır.''
''Ben şimdilik o kokuyu alıyorum. Hurileri bile görüyorum. Bir iki saate kadar dileğime kavuşmazsam, sizin süreye karışmazsam ölürüm.''
Büyük bir kalabalık Kütahya'nın kenarında kafileyi karşılamaya çıkmıştı. Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa da onların arasındaydı. Karamanlı Çelebi'nin elini öpmeye hazırlanıyordu. En önde yürütülen süslü bir tahtırevandaki Çelebi karşılayıcılardan haberdar edilince emretti, kafile durdu ve başta Sinan Paşa olmak üzere yüzlerce adam tahtırevanın penceresi önüne yığıldı. Herkes aşkla, şevkle keramet ehli yolcunun elini öpüyordu. Hayır duasını alıp sevine sevine geri çekiliyordu. Yalnız Sinan Paşa dudaklarında getirdiği sevgileri, saygıları Çelebi'nin zayıf eline bıraktıktan sonra da ayrılmamış, kalabalığın dağılmasını bekliyor, el öpme işine koşan Kütahyalıları denetliyormuş gibi dikkatli dikkatli bakınıyordu. Ziyaretçilerin ağızlarından çıkan sözleri kelime kelime dinliyordu ve onlara verilen cevapları da adeta ezberliyordu. Bu iş biter bitmez ilerledi, Çelebi'nin elini bir kere daha öptü. Üç gün dedi, benim konuğumsun, evimin nurusun. Aziz başına and içiyorum, bırakmam.
Çelebi gülümsedi. Çokluğuz, sizi rahatsız ederiz. Bu gece sohbet edip yarın izninle yola çıkalım.
Olmaz, vallahi olmaz, tallahi olmaz. Seni gökte ararken yerde buldum. Nasıl olur da çarçabuk bırakırım.
Peki paşam, üzülme, dediğin olsun. Şimdi kafile Anadolu valisinin konağına doğru yürüyordu. Leylek Murat da kısa bir an içinde dostluk kurduğu atlıyla atbaşı bir yürüyerek kafileyi takip ediyordu. Oraya gelinceye kadar olduğu gibi el öpme merasiminin cereyan ettiği sırada da gözünü bilinen tahtirevandan ayırmamıştı. Yoldaş tuttuğu adamla konuşur gibi göründüğü halde mütemadiyen tahtirevandaki kadınla meşgul olmuştu. Hizmetçi mi hanım mı olduğu belli olmayan o parlak yüzlü yaratık da onunla ilgileniyor, ikide bir perdeyi aralıyor, gözlerini Leylek Murat'ın pos bıyıklarına, geniş omuzlarına dikiyordu. Bu bakışlar o kadar ustalıkla yapılıyordu ki Leylek'in yanı başındaki adam farkında olmuyordu. Belki tahtirevan içinde bulunan diğer kadınlar da bu suçlu hareketi sezemiyorlardı. Leylek Murat ne yapacağını tasarlamış değildi. Körü körüne yürüyor, şimdilik tek bir şey düşünüyordu: kafileden ayrılmamak. Bu suretle cazibesine tutuldu, güzelin yakınında bulunmuş olacaktı. Ondan ötesini tesadüfe, daha doğrusu bahtına bırakıyordu. Gerçi o bahtın bu gibi işlerde hiç de lütufkar olmadığını biliyordu. Ancak tahtırevan güzelinin gülümseyen bakışları zalim bahtın artık meramete geldiğini ispat ediyordu. Ve Leylek Murat selleme hüsselam atıldığı bu yeni maceranın hoş neticeler vereceğini umuyordu. Onunla konuşan ve şöhretli Çelebi'nin hizmetkarları arasına girmeye teşvik eden adam, kafilenin konuk olarak şuraya buraya dağıtılmasına başlandığı vakit yaklaştı, elini Leylek Murat'ın omzuna koydu.
''Sen'' dedi, ''benimle bile kal. Şu gürültü savrulsun, herkes yerine dağılsın. Seni ben Çelebi'nin yanına götürürüm, el öptürüp daireye yazdırırım.''
Bu iyi bir yardımla ve tahtırevandaki kadınlar kendilerinin götürüldüğü konağın harem dairesine indirildikleri için Leylek Murat'ın başka yere gitmesine zaten imkan da yoktu. Bu yüzden tereddütsüz kabul etti. Atını öbür atlının hayvanına bağladığı ahıra götürdü. Ve yine o atlıyla beraber kendilerine ayrılan odaya girdi. Silahlarını duvara astı, aynı odada bulunan Çelebi'ye mensup diğer adamlar gibi bir posta uzandı. Kılavuzunun harekete geçmesini beklemeye koyuldu. Konya ve Cem Sultan tamamıyla zihninden silinmiş gibiydi. Yalnız tahtirevan güzelini düşünüyor, onunla mutlaka anlaşacağına inanıyordu. O zamanlar 4-5 Türk bir araya gelince mutlaka attan, silahtan ve savaştan söz açarlardı. Çünkü hayat belirli bir çerçeve içinde geçiyordu. O tarihte kahve yoktu, tütün yoktu, oyun kağıdı yoktu. Satranç varsa da yüksek tabakaya mahsustu. Günahlardan koku ve ses çıkmamasına çok dikkat edildiği için içki kullananlar ağızlarını ve sevda çekenler dudaklarını sımsıkı kaparlardı. Aşk kaldırımlarda dolaşmaz ve şarap sarhoş olup sokaklarda nara atmazdı. Hayat böyle sınırlı ve hele bağlı olunca sohbet konuları da doğallıkla darlaşırdı. Şu kadar ki o dar konular değişikliklerle doluydu. Mesela at konusu alabildiğine değişirdi. Herkesin birkaç atı ve her atın birçok hikayesi vardı. Savaş konusu da öyleydi. Her yıl ve hatta her gün savaşan bir milletin menkıbelerinin sonu mu olur? Kısaca o zamanların yaşayışı bizim hafsalamıza sığmayacak şekildeydi. Beşikteki çocuklar ninneden çok at kişlemesi, silah şakırtısı ve savaş hikayesi dinlerlerdi. Gençler ilk neşeyi cirit meydanlarında ve ilk heyecanı savaş sahnelerinde duyarlardı. Leylek Murat'ın da içlerine karıştığı Sinan Paşa konukları da aynı şeyleri konuşuyorlardı. Koğuşumsu geniş odada birer posta uzanmışlar, çorba gelinceye kadar çene yarıştırıyorlardı. Hacı Çelebi'nin adamları dervişliğe bel bağlamış kimseler olmakla birlikte yine de attan ve silahtan anlar, savaş hikayelerinden zevk alırlardı. Çünkü onlar da Türktü. Zaman zaman teberlerini omuzlayarak gazaya giderler, ya Mora'dan ya da Sırbistan'dan mürşitlerine canlı ve cansız armağanlar getirirlerdi.
Bu yiğitliğe vurgun ve bizzat yiğit adamlar şimdi de dil birliği yapmışlar. Midilli'nin nasıl alındığından, Belgrad önünde nasıl çarpışıldığından, Mora'nın nasıl alt üst edildiğinden, Kazıklı Voyvoda Vlad'la nasıl boy ölçüşüldüğünden, Arnavutluk'ta nasıl at oynatıldığından tutturarak son yarım asrın harp menkıbelerini birer birer anlatıyorlardı. Bu anlatışta ve dinleyişte gökten indiğine inanılan ayetleri okuyanlarla dinleyenlerdeki o büyük cezbe, o derin heyecan göze çarpıyordu. Riya yoktu, mübalağa yoktu, süs yoktu. Sade ve basit konuşuluyordu. Ama o sadelikte sinir yakan, gözlere ışık dolduran bir özellik vardı. Mesela Arnavutluk'ta Akçahisar önünde kumandan Balaban Bey'in ölümünü anlatan yolcu, gözlerini kapayarak, sesini yavaşlatarak gamlı bir terane gibi bildiklerini anlatıyor. Dinleyenler de sanki olayı gözleriyle görüyorlarmış gibi etkileniyor, bambaşka bir hal alıyorlardı. Hikaye şöyleydi. Keçi yollarından geçtik, kayalardan atladık, uçurumlardan aştık. Güç bela Akçahisar'a ulaştık. Rahmetli Balaban bir teke gibi en önde gidiyordu. Hem de ne teke, kaplandan yiğit, aslandan atılgan. Onun adım atışına baktıkça imreniyorduk. Mübarek adam yürümüyor, sıçrıyordu. İşte biz onun ardından yol aldık, Paşa Dağı'na vardık. Yunus Bey'i beklemeye koyulduk. Onun getireceği yoldaşlarla birleşip sel gibi şehre akacaktık. Meğer Arnavutlar Yunus Bey'i pusuya düşürmüş, yakalamışlar. Bizim bu uğursuzluktan haberimiz yok. Dikenden, çalıdan parçalanan ayaklarımıza tımar yapıyoruz. Kılıçlarımıza cila veriyor, bekliyoruz. Dağa çıktığımızın sabahı gün doğar doğmaz ne görelim? Yunus Bey ile oğlu Hızır Bey zincirler içinde dağın ortasına getirilmemiş mi? Artık Balaban'daki coşkunluğu sorma. Yavrusu öldürülen kurt gibi homurdanıyordu. Saçları dimdik, gözleri kıpkırmızıydı. Hakkı da vardı. Zincire vurulan Yunus onun kardeşi, Hızır da yeğeniydi. Biz de onun kadar acı duymuş, kabımıza sığamaz olmuş, saldırmak için emir bekliyorduk. Balaban çok sürmedi bu emri verdi. Yine kendi önde dağdan aşağı atıldık. Tam şehrin varoşu önünde Balaban şöyle bir durakladı. İki tarafı da sallandı. Sonra geri döndü, eliyle bize kaleyi göstererek yıkıldı. Tam boğazından bir tüfek yarası almıştı.
Biri sordu, siz ne yaptınız?
Yürüyen kaya dönmez ya, ilerledik, ezerek, kırarak yürüdük, şehre girdik. Ne çare ki aldığımız palanga Balaban'ın tırnağına değmezdi.
Bu hikayeyi Otlukbeli tepelerinde çarpışan başka bir adamın söylediği menkıbeler ve onu İzonzo suyunu yüzerek geçen bir başkasının hatıraları takip ediyordu. Yalnız Leylek Murat susuyordu. Dinler gibi görünüp tahtravan güzeliyle meşgul oluyordu. 40 yıllık aşıkmış gibi acılıydı, üzüntü geçiriyordu. Kendisini Hacı Çelebi ile görüştürecek adamın henüz harekete geçmemesinden dolayı da ayrıca sinirleniyordu. Bir saat, iki saat işte böyle geçti, nihayet sofralar kuruldu, konuklara etli pilav ve bol ayran ikram edildi, arkasından da namaz işareti verildi. Leylek Murat tahtıravan güzelini mihrap ve mabut mevkiine koyarak ve hep onu düşünerek yoldaşlarla birlikte namazını kıldı, duasını yaptı. Doğrusunu söylemek lazım gelirse dua hususunda en samimi olan oydu. Candan yürekten yalvarıyor, yüzünü yarı görüp de henüz adını öğrenmediği sevgiliye kavuşabilmek için Allah'tan yana yakıla yardım diliyordu. Bu iş bittikten sonra yine odaya dönecek, yatsıyı bekleyeceklerdi. Leylek Murat'taysa bir dakika daha dayanmak kudreti kalmamıştı. Bu yüzden yoldaşlaştığı adama sokuldu.
Hani ya dedi, beni Çelebi'ye götürecektin? Ha evet, götürecektim ama paşayla konuşuyorlar diye geciktirdim. İstersen şimdi gidelim.
Biraz sonra Çelebi'nin oturduğu yere varmışlardı. Kılavuz orada kümeleden adamların arasına girdi. İçlerinden biriyle 3-4 kelime konuştu ve Leylek Murad'ı göstererek son görevi yaptı. Çelebi'ye sevgisi olan yiğit budur. Elini öpüp hizmetinde bulunmak istiyor. Bu sevabı da sen kazan, arkadaşı götürüp tanıt. Hacı Çelebi Karaman diyarının gerçek hükümdarıydı. Binlerce ve binlerce adamın yüreğinde saltanat sürüyordu. Küçük bir işaretiyle koca bir vilayet ayağa kalkardı, yine bir işaretiyle o halk kuzulaşırdı. Maddi ve manevi hastalıkların hekimi, büyük ve küçük davaların kadısı, geçinemeyen karı kocaların öğütçüsü hep oydu.
Üfürür, muska verir, hüccet yazar, öğüt dağıtırdı. Dualarının olumlu sonuç verdiği bilinmezse de bağ ve bahçe davalarında, miras işlerinde, gönül meselelerinde verdiği hükümlerin yenilenmesine ve gözden geçirilmesine imkan yoktu. Bu hükümler mutlak bir boyun eğişle kabul ediliyordu. Devrin özelliklerinden yararlanarak hükümet içinde hükümet kurmuş ve hazineler düzmüş olan Zeki Çelebi her şeyden önce adamlarını çoğaltmak isterdi. Bunun için propagandalar yaptırır, gün başına birçok adam kandırırdı. Yine o maksatta uzaktan yakından yanına gelenlere güler yüz gösterir ve icabına göre paraca da fedakarlığa katlanırdı. Adamlarına gelenlerin kim olursa olsun geri çevrilmemesini emretmişti. Vezirleri, beyler beyileri kapısında bekleten Çelebi, yalın ayak bir ziyaretçiyi hemen huzuruna kabul ederdi. Leylek Murat da kendisiyle çabuk karşılaştı. Sinan Paşa kudretli ve değerli misafirini rahat etsin diye yalnız bırakarak geri çekilmişti. O da kendi hesaplarıyla uğraşıyordu. Leyleğin yanına getirilmesi üzerine tayla sınlı sarık altında büsbütün büyük görünen başını kaldırdı. Zeki gözlerini ulak kılıklı ziyaretçiye dikti.
"Gel bakalım evlat," dedi, "elimi öp."
Leylek Murat Çelebi'nin saçlı sakallı çehresinde de tahtırevan güzelini görüyor. Uzatılan eli öperken de onun yumuşak ellerini öpüyormuş gibi tuhaf bir haz alıyordu. Çelebi misafirin bakışından ve dudaklarındaki titrek alevden bir şeyler sezinlemekte gecikmedi, şu sözleri söyledi.
"Aşk en iyi kılavuzdur. Sevenler, sevebilenler murada ererler, Mevla'yı bulurlar."
Leylek Murad'ın yüzü birdenbire kızardı. Çelebi'nin kendi yüreğini okuduğuna, hatta kendi adını da keramet kuvvetiyle bildiğini sanmıştı. Oysa o şu iri kıyım adamın sevda taşıdığını sezinlemekle beraber o sevdanın kendi yanındaki kadınlardan birine yöneldiğini elbette tahmin etmiyordu. Yalnız ziyaretçinin aşk ıstıraplarını, hicran acılarını, ruhi elemlerini avutmak ve unutmak için kendi dergahına katılmak istediğine hükmetmişti. Murat kelimesini kullanması ise tesadüftü.
İkinci ayının sonu. Sayfa 30.